küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Sefa Aktan iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar, kolay gelsin.
Yeniden beraberiz sevgili dinleyenler Can Acun'la. Bugün küresel siyasetteki ana gelişmeleri konuşacağız. Epey de bir başlık var aslında, notlarım arasında birçok gelişme var. Tabii ki geçtiğimiz haftalara oranla bu gelişmelerin çok uluslararası sistemin ana gündeminde oturduğunu söylemek çok mümkün değil. Yani evet. Bu gelişmeler çok fazla sıcak gelişmeler değil. Ama uluslararası manşetleri doldurduğunu söyleyebiliriz. Neler var? Hemen bakalım isterseniz bunlara. Hala birinci manşet Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş olduğu söylenebilir. Sahada tabii ki çok büyük ilerlemeler yok. Hem Ukrayna'nın Rusya karşısında elde etmiş olduğu saldırı üstünlüğü avantajının giderek kaybolduğunu görebiliyoruz. Hem Herson bölgesinde hem de Doğu sektöründeki Kharkov ya da Kharkiv bölgesinde. Yani sahada çok büyük ilerlemeler yok. Ne Ukrayna ilerleyebiliyor, cephe hattına ve Ruslara yönelik bir durum oluşturabiliyor. Ne de Rusya Ukrayna karşısında mevcut pozisyonunu değiştirmiş gözüküyor. Yani askeri olarak tabii ki savaşın hala sıcak bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. İlerleme yok ama kayıplar var. Gerçekten iki tarafta kayıp vermeye devam ediyor. Özellikle kış şartlarının bölgede kendisini göstermeye başladığı bir dönemde savaşın şiddetinin bir miktar herhalde sönümleneceği, ancak önümüzdeki ilkbahara doğru yeniden alevlenme ihtimalinin yüksek olduğu gözüküyor. Barış ya da diplomasi cephesinde neler var? Aslında orada da çok büyük gelişmeler yok. Ukrayna'nın bazı müzakere maddeleri üzerinden bir pozisyon ortaya çıkardığını görebiliyoruz. Ancak bunun Rusya tarafından kabul edilmesinin, çekilme şartına bağlanması nedeniyle çok olası görülmediğini de söylemek lazım. Geçtiğimiz hafta tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde Macron'la Biden bir araya geldi. Evet. Ve Biden eğer Rusya savaşı bitirmeye niyetliyse Putin'le görüşebileceğini söyledi. Bu bize Batı'nın pozisyonunun da değişebilecek bir noktaya doğru ilerlediğini gösteriyor. Ama tabii ki burada yine de çok beklentileri yüksek tutmamak lazım. Hala Batı'da Rusya'nın sahada yenilebileceğini düşünen bazı kesimler var. Ambargolar yine devam ediyor. Rusya'ya yönelik ambargolar, ama bu ambargoların da Rus ekonomisi üzerinde çok bozucu ya da yıkıcı etkiler ortaya çıkarmadığını söyleyebiliriz. Ama Ukrayna ve Rusya savaşı manşetlerin birinci sırasında. İkinci sırada ne var sevgili dinleyenler? İran protestoları var. İran'da protestolar 3. ayının neredeyse doldurdu. Burada karakterinin aynı kaldığını görüyoruz protestoların. Yani etnik tarafının ağır bastığını, yine orta sınıf bir karakter kazandığını ama hali hazırda bir sonuç üretemediğini söyleyebiliriz. Bazı haberler geliyor. Özellikle İran'ın başörtüsüyle ilgili uygulamalarda bir değişime gideceği ve bu olayların çıkış sebebi olarak gösterilen ahlak polisinin müdahale alanlarının kısıtlanacağı şeklinde bazı adımlar atılacağı söyleniyor. Ancak buna dair somut gelişmeler görmüş değiliz. Tabii ki hayatını kaybeden insanların sayısı her geçen gün artıyor. 500 rakamının telaffuz edildiği gözüküyor uluslararası medyada. Tabii ki İran'dan haber almak çok da kolay değil. Ülkenin kritik bölgeleri de bu anlamda gösteriler, evet, açısından hala canlılığını koruyor. Özellikle Belucistan bölgesinde ki bu bölge Afganistan, Pakistan ve İran sınırlarını paylaşıyor. Burada yer yer askeri noktada çatışmaların olduğu, sokaklarda da çatışmaların sürdüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla İran konusu hala ciddiyetini koruyor. Dördüncü önemli manşet de Twitter'la ilgili. Elon Musk Twitter belgeleri noktasında yeni bir adım attı aslında. Twitter'ın yeni bir savaş cephesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu belgelere göre eski yönetimin yani Twitter'ın eski yönetiminin Biden'ın seçim kampanyası döneminde Biden lehine bir tavır algıladığı ve algı yönetimi veya manipülasyonu yaptığı söyleniyor. İddialar gerçekten ciddi iddialar. Tabii Elon Musk'ın farklı bir yönetim tarzı olduğu çok açık. Twitter'ın bu anlamda önümüzdeki dönemde Amerikan seçimlerinde de çok etkili olacağı ve büyük bir tartışma oluşturacağı çok açık. Başka bir konuda Çin'deki Covid önlemleri sevgili dinleyenler. Çin uzun zamandan beri sıfır vaka politikası uyguluyor. Bu tabii Çin'in çok eleştirilmesine neden olmuş durumda. Özellikle Çin'de bulunan aşıların etkisinin çok fazla salgını önleme noktasında başarılı olamadığı ve toplumsal bağımsızlığın da bir türlü kazanılamadığı anlaşılıyor ki Çin çok katı gerçekten önlemlerle şu anda yönetmeye çalışıyor salgını. Günlük 40 bin vakadan bahsediliyor. Bu tabii sadece Çin'in iç politikası ile ilgili bir durum olmaktan çıkıyor. Ekonomiyi etkiliyor. Yine fabrikaların yavaşlamasını ve küresel
Kapanmalar.
tedarik zincirini etkiliyor. Yine önemli her gün karşımıza çıkan önümüzdeki 15 gün boyunca da çıkacak olan Dünya Kupası var. Katar aslında Batı'nın bütün oryantalist bakış açısına rağmen başarılı bir Dünya Kupası yönetimi sergiliyor. Bir sorunla karşı karşıya kalmadık. Hatta sorun yaratan bazı ülkeler kupaya erken veda ettiler. Ama sporun yalnızca bir oyundan ibaret olmadığını Katar Kupası bize gösterdi. Bunu da bugün hızlı bir şekilde değerlendireceğiz ve son belki manşette Türkiye'nin muhtemel Suriye'ye kara harekatıyla ilgili yine yoğunlaşan bu harekatın yapılması yönünde yoğunlaşan bir gündem söz konusu. Ama bu harekatın ne zaman yapılacağı, ne şekilde yapılacağına yönelik bir netlik söz konusu değil. Ancak sahada Türkiye'nin terörle mücadelesi devam ediyor. Hem Suriye'de hem de Irak'ta devam eden bir terörle mücadele var. Evet, yaklaşık 6 başlık saydım
Evet.
Can ben. İstersen kısa kısa hepsine biraz değinelim
Olur.
ve
Rusya'dan
küresel bir
başlayalım
panorama
istersen
yapalım.
orada.
Rusya-Ukrayna sahasında neler
Evet.
yaşanıyor?
Sen de ifade ettin aslında orada bir denge oluşmuş durumda. Özellikle şu anda temas hatlarının iki
Evet.
tarafında ilerleyemediğini görüyoruz. Ağır kış şartları tabii bastırdı. Cephe hatlarındaki durumu gittikçe zorlaştırdı. Tabii bunun ötesinde ise taraflar Rusların yeni rezervleri bölgeye nakletmesi, komuta kontrol sistemini değiştirmesi, Ukrayna ordusunun momentumunu kırdı. Özellikle Rusların son dönemdeki askeri stratejisiyle yıkım stratejisi diyebileceğimiz bir strateji uyguluyor. Ukrayna altyapısını yok etmeye yönelik bir hareket tarzı var. Özellikle güdümlü füzeler ve kamikaze dronlarla
Evet.
malum son aylarda çok yoğun bir şekilde Ukrayna altyapısı hedefleniyor. Özellikle de elektrik altyapısı. Bunda da Rusya'nın başarılı olduğunu görüyoruz. Şu anda Ukrayna'nın büyük kentlerinin birçoğunda elektrik maalesef çalışmıyor ve insanlar çok zor şartlarda hayatlarını idame ettiriyor. Bu da askeri momentumun yavaşlamasına,
Evet.
cephedeki Ukrayna ordusunun morallerinin de bozulmasına neden oldu. Tabii bir iki hatta yine yoğunlaşmalar da var. Özellikle bu Bahmut cephesi dediğimiz alanda Ruslarla Ukrayna ordusu çok ağır kayıplar vererek karşılıklı olarak birbirlerine hamle yapıyorlar. Bu 2 gündür Ukrayna ordusunun Rus yanın içinde birçok askeri hedefi vurmaya başladığını
Yani bu da
gördük.
yeni
Bu da yeni
gördüğümüz
bir
bir şey, evet.
gelişme. 600 kilometre derinlikteki ve 450 kilometre derinlikteki 2 tane hava üssüne eş zamanlı dronlarla saldırı gerçekleşti. Ve burada bazı stratejik Rus bombardıman uçakları hasar aldı. Yine bazı Rus askerleri hayatını kaybetti. Yine bugün sabah saatlerinde içerideki bir Rus havalimanının yakıt depoları vuruldu. Bu da Ukrayna ordusunu Rusya'nın canını yakmaya yönelik attığı adımlar olarak değerlendirilebilir. Ancak benim daha önce öngördüğüm
Ukrayna
gibi...
Ukrayna sorumluluk kabul etmiyor bu noktada ama...
Etmiyor ama tabii evet. Kendiliğinden herhalde onlar gerçekleşmiyor yani. Nihayetinde. Evet. Ukrayna ordusu bunu yapıyor. Tabii daha önce de öngördüğüm gibi yani bu kış ayları boyunca muhtemelen cephe hatlarındaki denge devam edecek ve taraflar birbirlerini yıpratmaya yönelik hamle yapacaklar. Bunun ötesinde büyük bir askeri hamle beklemek çok mümkün değil. Tabi Ukrayna ordusu batıdan silah tedarik etmeye devam ediyor. Özellikle hava savunma sistemleri ve diğer stratejik silahlar konusunda önemli gelişmeler var. Bu da Ukrayna'ya zaman kazandıracak bir şey.
Peki Biden'ın açıklamasına ne diyorsun? Macron'la bir görüşme gerçekleştirdiği sırada ifade etmişti. Eğer Rusya savaşı bitirmeye
kararlı gözüküyorsa. Yani bu ABD'nin pozisyonunda bir değişikliği işaret etmiyor. Zaten Batılıların temel şeyi nedir? Ruslar geri çekilirse görüşmeye, ateşkes üzerine konuşmaya hazırız. Bu görüşün tekrar ifadesi. Yani burada savaş isteyen tarafın kendileri olmadığını göstermeye yönelik bir kamu diplomasisi. Ancak Rusya'nın da Ukrayna'nın da buna hazır olmadığını, herhangi bir ateşkes ve bunun üzerine müzakere etmeye yönelik bir sürecin başlama ihtimali ben şu aşamada çok zayıf görüyorum maalesef.
Evet, İran protestoları hala devam ediyor. Üçüncü ayını tamamlamış durumda. Bazı değişim noktasında gelişmelerin yaşandığı da anlaşılıyor. Ancak her gün yine medyaya görüntüler düşüyor. Ne diyorsun? İran daha
yani
devam edecek mi?
Ahlak polisinden ilave edilip edilmemesi meselesi üzerine spekülasyonlar oldu.
Evet.
Bence bu rejimin muhalifleri manipüle etmesiyle alakalı bir şey. Böyle bir adım atılmadı ama atılmış gibi gösterilip özellikle diasporadaki muhalif kendi içerisinde ikiye bölündü ve birbirleriyle mücadele eder hale geldi bu bağlamda. Enteresan bir manipülasyon yaptı orada İran rejimi. Gösteriler
devam ediyor. Hala, evet.
Yani burada etnik ve mezhebi yön var. Az önce ifade ettim Belucistan bölgesinde evet. Silah çatışmalar da var zaten orada. Bir Beluci isyanı var Afganistan, Pakistan, İran üçgeninde çok kritik bir bölge ve Beluciler çok uzun dönemdir silahlı mücadele de veriyorlar. Kürt bölgelerinde yine bazı çeşitli silahlı çatışmalar yaşanabiliyor ama ülkenin genelinde özellikle seküler gençler ve kadınların oluşturduğu bir toplumsal dip dalgası var ve bu her geçen gün kendini daha fazla gösteriyor. Hı-hı. Toplumsal fay hatları İran'da tetiklenmiş durumda. Halkla genel anlamda rejim arasındaki makas gittikçe evet, açılıyor. Dolayısıyla evet İran zaman zaman bastırabilir ama bu gösteriler ve toplumsal rahatsızlıklar devam edecek. Köklü bir reform olmadığı takdirde de olumlu bir gelişim olmasını beklemek çok kolay
yani
değil.
Burada tabii her gösteriler İran'da bir etki ortaya çıkarıyor. Yani burada tamamıyla etkisiz kaldıklarını söylemek çok mümkün değil. Biz yani 2009'daki gösterilerden hatırlarsan o dönemde özellikle seçimlerin demokratik yöntemlerle yapılıp yapılmadığına dair gösterilerden bugünkü gösterilere kadar varan bir son 10-15 yıllık gösteri pratiği İran'da değerlendirildiğinde birincisi rejime karşı oluşturulan algının giderek daha sertleştiğini görüyoruz. Evet. Yani başlangıçtaki gösterilerde rejime yönelik daha ılımlı kritikler ve eleştiriler söz konusuyken bugün çok daha sert devrim söyleminin adeta merkezini hedef alan bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz İran'daki protestocuların. İkincisi protestoları jenerasyon açısından bakıldığında daha genel kitleye yayılma durumu söz konusu. Bu jenerasyonda tabii ki bir tür gençlerin daha ön ayak olduğu bir durum söz konusu. Ve üçüncüsü de bu yani devletle toplum arasındaki bağı biraz daha zedeliyor her seferinde. Bazen rejim gücünü konsolide edebiliyor ancak gösterilerin potansiyeli arttıkça rejimin içeriden kendisini dönüştürme noktasında adım atma projeksiyonları değişmek zorunda evet. kalıyor. Mesela bu sefer muhtemelen rejim kendisini içeriden daha sert bir şekilde konsolide edecek bir noktaya doğru ilerleyebilir. Ve bu İran'da daha önümüzdeki dönemlerde riskli bir protesto dinaminin oluşmasına sebep olabilir. Çünkü rejimin farklı unsurları bunu görmüş durumda. Bir de Hamaney'in önümüzdeki dönemde İran'da olmayacağı anlaşıldı artık. Yani hem evet. sağlık sebepleri hem yaşının gelmesi dolayısıyla yeni bir velayeti fakih mantığının veya yeni bir dini lider arayışının İran'da genel siyasi eğilimleri de etkileme ihtimali çok söz konusu. O nedenle her protesto İran'da bir değişimi, bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Ama bu protestolar tabii ki İran'da bir rejimi alt etme, rejimi devirmeyle sonuçlanacak gibi gözükmüyor. Tabii. Yine İran'ın tabii dış politikası açısından da yine sonuçları görebiliriz. Şimdi Twitter meselesine değindim ben çok kısaca. Evet. Elon Musk'ın yani devrimsel bir yapısı var.
Doğru.
Uluslararası siyasette kendinden çok fazla konuşturuyor. Bazen elektrikli araçlarda konuşturuyor. Bazen Twitter'ı satın aldıktan sonra
Ukrayna meselesinde
konuşuyor. Bazen kripto paralarla ilgili yapmış olduğu Doğru. hamleler. Yani enteresan bir isim. Özgürlükçü bir adam mı? Sisteme kökten eleştiri getiren alternatif bir gerçeklik vaat eden bir isim mi?
Yoksa spekülatör ve manipülatör
ve böyle bir isim. Yani evet. çok fazla konuşulacak. Birçok meselenin de konusu olabilecek bir figür. Şimdi Biden yönetimiyle kavga ediyor. Amerika'nın beyaz elitleriyle kavga Doğru. ediyor. Demokratlarla kavga ediyor aslında şu anda. Ne diyorsun bu mesele çok dikkate almamız gereken
bir Bence o bahsettiğin tüm profiller uyuyor Musk için. Zaten Twitter'ı alma bağlamında aslında büyük bir direnç de vardı biliyorsun.
Twitter'ı çok da büyük paraya satılmaması satın aldı için. Yani 44 milyar dolar.
Doğru. Ederinden de daha fazla para vererek evet. aldı. Bu bir meydan okumaydı aslında. Amerika'daki müesses nizamı özellikle de demokratların oluşturduğu liberal elit beyazlara yönelik bir meydan okumaydı ve şu anda da iyi götürüyor. Twitter'da ifşalar yapmaya başladı.
Evet.
Özellikle de bu Biden'ın işte oğlu Hunter Biden'la alakalı nasıl bir sansür mekanizmasının Twitter tarafından işletildiği, demokratların taleplerine nasıl yanıt verildiğini Hı-hı. içerideki yazışmalar üzerinden ortaya
Gösterdi,
koydu.
Gösterdi evet.
Yine aslında konvansiyonel Amerikan medyası bunu görmezden gelmeye çalışıyor. Ama büyük bir de yankı uyandırdı. Gerçekten de Amerika'daki demokratların büyük tek teknoloji şirketleri üzerindeki o hakimiyetlerini kullanarak kendi lehlerine siyasal süreci nasıl manipüle ettiklerini bize gösteren çok ciddi bir örnek. Türkiye tabii aslında çok uzun süredir bu sosyal medya araçlarının ve diğer küresel medya organlarının nasıl manipülasyon için kullanıldığını ortaya koymaya çalışıyor. Hatta Türkiye'deki bazı muhalifler ise bunun haklı bir tutum olmadığını Türkiye'yi eleştiriyorlardı ama evet. gerçekte böyle olmadığını Amerika'daki oyunun deşifre olmasıyla Amerika'nın içinde dahi bu teknoloji şirketlerinin Twitter başta olmak üzere nasıl bir siyasal manipülasyon aracı olarak kullanıldığını ortaya koymuş oldu. Tabii Musk çok güçlü bir karakter yani şu an dünyanın en zengin insanından bahsediyoruz. Birçok önemli teknoloji şirketine sahip belli bir desteği de var. Cumhuriyetçilerle şu anda belli bir ittifak içerisinde. Ama karşısında büyük bir de güç var. Beyaz Saray şu anda çeşitli alanlarda soruşturma başlattı
evet.
Musk'a karşı. Orada büyük bir mücadele sürecek. Tabii bu Amerika'daki seçimler yaklaştıkça başkanlık seçimleri bence daha da kızışacak.
Çünkü sosyal medya seçimlerde çok önemli Tabii, hale kesinlikle, geliyor. Kesinlikle. Vatandaşların oy verme motivasyonlarını etkileyecek gelişmelerin nasıl paylaşıldığı çok çok önemli. Algı yönetimi için ve bilgi kirliliği için ki ülkemizde kesinlikle. De bu konuda çok ciddi bir mücadele olduğu anlaşılıyor. İlginç bir şekilde Türkiye infodemi yani bilgi kirliliği açısından en çok manipülasyona, dezenformasyona maruz kalan Maalesef. Ülkeler arasında yer alıyor. Burada bu sosyal medya alanının yani bilginin sınırsız bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde ve ahlaki olmayan yöntemlerle paylaşılması konusunda kendi kabiliyetlerini ve cevap oluşturabilecek araçlarını üretmen lazım. Aksi takdirde büyük şirketlerin ki Twitter masum bir yer değil veya diğer sosyal medya kuruluşları onların hegemonyasına maruz kalmak ve kabul etmek zorunda kalıyorsun. Sen kendini korumaya yönelik bir hamle yaptığın zaman da antidemokratik evet, bir yaftalanmayla tanımlanarak marjinalleştiriyorsun. Halbuki görüyoruz yani doğrunun yayılma hızıyla yanlışın yayılma hızı arasında 7 kat fark var. Yani yanlış 7 kat daha hızlı yayılıyor. Doğruyu insanlar yanlış bir kere oturduktan sonra artık çok önemsemiyor. Yani burada aktörler çok çok önemli. Hele dijitalleşmenin bu kadar arttığı, ekonominin bir yani cep telefonu aracılığıyla yönetilebildiği, bir ortamda bu kirli bilginin insanların ekonomik durumlarını etkileyecek ölçüde sonuçlar üretebileceğini görüyoruz. Yasal mücadele ama yeterli değil. Önemli olan toplumun bu noktada farkındalığının arttırılması.
Hem de alternatif araçları.
Alternatif araçlar. Yani Çin nasıl bununla baş edebildi? Orada ciddi örnekler alır. Tabii Çin'in örneği de örnek değil.
Trump bile yani, işte Twitter sansürüne uğradı. Sonra ne yaptı? Alternatif sosyal medya araçları oluşturup oradan mücadele etmeye çalıştı.
Biliyorsun Elon Musk da yani şirketin sahibi olur olmaz Trump'ın hesabını tekrar iade etti ama Trump herhalde bir kere
şu an için dönmedi.
Dönmedi henüz çünkü kendi sosyal medya platformunu açtı. Biliyorsun yine Twitter'ın bu programların kaynak verildiği yerlerle ilgili çok ciddi bir kavgası söz konusu oldu. Yani programları telefonlarda kullandığımız uygulamaları yüklediğimiz ana yerlerle ilgili
reklamlar hem de bu çok özellikle Apple firmasıyla tabii storage'de yayınlanmaması meselesi. Ama Musk anladığım kadarıyla oralarda belli bir uzlaşıya
gitti. Ya uzlaşıya varmak zorunda yoksa tabii diyor ki günlük diyor bundan. Ben diyor yaklaşık işte şu kadar $4 milyon para kaybediyorum diyor.
Hatta şöyle dedi Musk o eğer işte bir kadar Twitter'ı Apple'ın serverlarından çıkartırlarsa ben de Apple'ın alternatif iPhone alternatif telefon yaparım dedi. Evet. O bayağı büyük etki, yapar insanların etki oluşturdu.
Bu noktadaki herhalde güveni tam ilginç bir figür. Çin demişken COVID-19 Çin'de biraz sıkıntılı bir durumun oluşmasına sebep oldu. Yani yeniden mi geri dönüyoruz?
Yani Çin yönetemiyor bu süreci. Yönetemiyor. Çok açık. Yani sıfır COVID politikası nereye kadar sürdürülebilir? Bir defa Çin aşısı yeterli şeyi veremedi.
Sonucu üretemedi.
O çok açık. Ama onu bir kenara bırakırsak şu ana kadar o sıkı politikalarda doğal bağışıklığın gelişmesini engelledi. Şimdi ama günlük 40 bin vaka artık kontrol edilemeyen bir süreç. Yeniden kısmi kapanmalar. Bunun Çin ekonomisine ve küresel tedarik zincirlerine verdiği zarar. Çin'in yönetimi üzerine de tabii büyük bir baskı var şu anda. Hem toplumsal açıdan artık insanlar dayanamıyor. İsyan etmeye başladı. Çin'de hiç görülmeyen şeyler yaşanmaya başladı.
Hem zorla insanları.
Bunu kaldıramıyor. Dolayısıyla Çin bu politikadan kademeli şekilde vazgeçecek. Ama işte doğal bağışıklık olmayınca bunun Çin etkisi nasıl yönetilecek? Ciddi sorunlar
var. Tabii şimdi eğer o gün COVID testi vermediysen kimliğin zaten dijital ve bir çipli kimlik olduğu için kimliğine sarı işareti veriliyor. Yani o gün sen sarısın. Peki bu ne demek? Marketten alışveriş yapamayabilirsin. Bankadan para çekemeyebilirsin. Ulaşıma binemeyebilirsin. Otelde kalamayabilirsin. İnanılmaz bir kısıtlama alanı getiriyor.
Ve çünkü sonunda evinden gelip seni alıyorlar.
Evinden geliyor, alıyorlar. Bu yüzden Çin'de sokaklarda COVID testi vermeyen bu duruma düşen insanlar çadırlarda, bireysel çadırlarda kaldıkları görünüyor. Yani inanılmaz distopik bir noktaya doğru gidiyor dünya sanırım. Ama sadece Çin'le ilgili değil. Birçok noktada bu tür sıkıntılar görebiliriz. Şimdi Dünya Kupası meselesi var. Çok fazla vaktimiz kalmadı. Kapatıyoruz programı. Yani iyi geçiyor bence Katar'daki Dünya Kupası. Katar adına sevindirici. Ülkesini de çok iyi tanıttı Katar. Sorun yaşanmadı. Bir taşkınlık olmadı. Bir böyle demokratik bir engel ya da insanların kendilerini ifade etmesi noktasında bir engel de ortaya koyulmadı. Bence iyi gidiyor Katar. Bu bakımdan önemli bir iş kotarmış gözüküyor. Türkiye'nin buradaki rolünü de unutmamak lazım.
Doğru. Güvenliğinin sağlanması ve idaresinde Türkiye gerçekten çok önemli rol
üstlendi. Çok ciddi bir katkı sağladı ki oradaki bütün o Katar stadyumlarının yapılması konusunda da altyapıda Türkiye çok ciddi rol oynamıştı. Bu da dikkatle altı çizilmesi gereken husus bu diyelim. Tabii Batı'nın medyanın Katar'a bir şekilde abluka uyguladığı da çok net bir şekilde anlaşılıyor. Bir bütün olarak yani Batı'daki spikerler bile bazı maçları sunarken kullandıkları kavramlar gerçekten ayrımcılık noktasında Batı'nın çok önde gittiğini bize gösteriyor. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonu bekleniyordu. Biraz o hızını kaybettiği gibi gözüküyor ama bu Türkiye'nin bir operasyon düzenlemeden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Muhtemelen aynı zamanda arkada işleyen bir diplomasi var. Oradan beklentiler var.
Zamanlaması yönetiliyor.
Evet yani o nasıl yönetilecek? Acaba Esad rejiminin unsurları bu bölgelere mi yerleşecek yoksa Türkiye operasyonla mı yapacak? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Can teşekkürler bugünkü katkıların için. Sevgili dinleyenler, bugün epey bir kalabalık konu konuştuk aslında. Her birine ayrı ayrı değinmeye çalıştık. Haftaya yine önemli gelişmeleri gündeminize taşıyacağız. Ve aynı gün ve saatte yine burada olmayı ümit ediyoruz. Hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.